Ayrım 21. Neden öldürüldüler? Orhan Tuleylioğlu. Sayfa 261. Hikayemiz Cevat Yurdakul'a dairdir. Halil Nebiler. O zaman insanların yüreklerinde bir umut vardı. Emeğiyle yaşamak, emeğinin karşılığını almak ihtimali. Bu ihtimalin gerçekleştirilebilmesi için mücadele azmi, aydınlık, güzel bir gelecek umuduyla yaşardı insanlar. On binlerce insan bir araya gelir, birliğinin gücünü, emeğin kutsiyetini, kentin mavi bir damar gibi caddelerinde ılık ılık ve gürül gürül akarak haykırırdı. Sermaye de bu kutsal değerlere zalimce saldırır, kamplarda yetiştirdiği komando zalimlerini, grev kırıcılarını, kiralık katillerini ve bir kısım polislerini kullanarak ortalığı kan gölüne çevirirlerdi. Bir kısım polislerini dedik çünkü kendilerine halkın polisi diyen bir başka kısım polisler, Polder diye bir örgüt kurup bu aşağılık katliamın önüne geçmeye çalışır, katilleri yakalamaya uğraşır, haksızlığı önlemeye çabalardı. Hikayemiz işte bu kan gölünün ortasında canını veren Polderli Cevat Yurdakul'a dairdir. Kahramanmaraş katliamı üzerinden 26 yıl geçmesine karşın yaşanan vahşetin boyutları nedeniyle unutulmaması gereken bir katliamdı. Bu katliam sonrasında açılan Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücü örgütleri sonuçları itibarıyla yakından ilgilendiren davalar Adana Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde görülüyordu. MHP ve ülkücüler davanın istedikleri gibi sonuçlanması için mahkemeyi, tanıkları, mağdurları baskı altında almaya çalışıyor, neredeyse bütün güçlerini Adana'ya yığıyorlardı. Kente yığılan faşist güçler Adana'da tam bir terör havası estiriyorlar, vuruyor, kırıyor, öldürüyorlardı. Ancak işlenen hiçbir suçun faili yakalanmıyordu. Bugünlerde Bülent Ecevit hükümeti başarılı çalışmalarıyla tanınan Hatay Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'u Adana'ya tayin etti. Yurdakul'un Adana'ya gelişiyle her şey bir anda değişti. Yurdakul Polderliydi. Polder Adana Şube Başkanı İbrahim Tepebaşı'nın halkın polisi anlayışı sayesinde Adana Polderli polislerle halk arasında yakın bir ilişki vardı. Bu ilişkiyi arkasına alan Yurdakul, Adana Emniyet Müdürlüğü görevini yürüttüğü 6 aylık süre içerisinde 50'den fazla silahlı eylemciyi yakaladı. Bunların arasında 6 kişiyi öldürme, silahlı tarama ve bombalama suçlarından aranan ülkücü militan Ferhat Tüysüz, 7 cinayet zanlısı Yunus Uzun ve arkadaşları, 7 kişiyi öldürmek, bombalama ve kurşunlama zanlısı Derviş Kıpçak ve arkadaşları da bulunuyordu. ADOKA Birlik Genel Müdürü Akın Özdemir, Profesör Doktor Fikret Ünsal ve tip kurucularından Avukat Ceyhun Can'ın da katillerinin yakalanması da an meselesiydi. Bütün gücünü Adana'ya yığan MHP'nin tepkisi beklenenden hem hızlı hem sert oldu. MHP Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek ve Sivas Milletvekili Ali Gürbüz, 31 Ağustos 1979 günü Adana'da basın toplantısı düzenleyerek Yurdakul görevi bıraksa da yurt dışına kaçsa da yakasını elimizden kurtaramayacak diyorlardı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Somuncuoğlu da Yurdakul'u açıkça hedef göstermişti. Yurdakul'un yanıtı ise oldukça netti. Ben devletin, cumhuriyetin polisiyim. Bu tehditler bizi görev yapmaktan alıkoyamaz. Yurdakul başka yerlere de çomak sokuyordu. Adana'daki yağ sıkıntısında yağ fabrikalarının stok yapmasının neden olduğunu anlıyor. Yaptığı baskınlarla 500 ton margarin ve 10 bin ton ham yağ stoku ele geçiriyordu. Büyük boyutlu bir ehliyet yolsuzluğunu ortaya çıkarıyor. Olaya karışan polisler de Adana Belediye Başkanı Selahattin Çolak'ın akrabalarını gözaltına alıyordu. Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel de Yurdakul'a sert tepki gösterenlerden biriydi. Adana'ya geldiğinde uygulanan sıkı koruma polis kordonu nedeniyle yanına bırakmayacağım diyerek Yurdakul'u tehdit etmişti. Kendisi de ETKO üyesi olarak yargılanan MHP itirafçısı Ali Yurdakul'un da bu şahıs MHP'ye çok zarar verdi. Birçok arkadaşımızı cezaevine attı. Neredeyse Adana'da MHP'yi çökertecekti dediği Cevat Yurdakul 28 Eylül 78'de makam arabasının içinde katledildi. Cevat Yurdakul'u öldürülenler Yurdakul'un yolunu kesmek için önce bir otomobili gasp etti. Katliam orada başladı. Otomobilin şoförünü öldürdüler. Sonra Yurdakul'un yolunu kestiler. Makam otosu kalbura dönerken Yurdakul delik deşik oldu. Katillere Yurdakul'un istihbaratını Emniyet Müdürlüğü'ndeki polislerin verdiği iddia edildi. Yurdakul'un katledilmesi Adana polisi ve halkı içinde büyük tepkilere neden oldu. Polderli polisler göreve çıkmadı. Telsizlerden katilleri sıkı yönetim yakalasın anonsları yapıldı. Halk birçok yürüyüş yaptı. Yurdakul'un cenazesinden tepkilerden çekinerek Ankara'da törensiz toprağa verildi. Bir zamanlar bu ülkede emeğin karşılığını dikilenlerin karşısına dikilen polisler de vardı. Onlar kendilerine halkın polisi derdi. Bir gün, 28 Eylül 2004. Cevat Yurdakul'un öldürülmesi. Aydemir Ceylan, dönemin Adana valisi. Cevat Yurdakul ateşten gömlek Adana Emniyet Müdürlüğü görevinde 24 Mart 1979 günü başladı. Ölümüne kadar geçen 6 aylık süreçte çok yakın birlikteliğimizin doğal sonucu öyle anlarım var ki hangi birini anlatsam. Öncelikle çok iyi bir eş ve baba oluşunumu, yoksa üzerine aldığı görevin bilincinde, yurtsever, Atatürkçü, çağdaş bir emniyet müdürünün polis okullarında ders olarak okutabilecek mesleki öykülerini mi? Ya da onun anarşiye, teröre, yolsuzluk ve çirkin siyasete karşı koyduğu yürekli ve belki de Don Kişotvari tavırlarını mı? Hain bir pusuyla öldürüldüğü gün ve sonrasında Adana'da yaşadığımız kargaşa ve kini sorumsuzlukların yaratmaya çalıştıkları olaylar, dizisi içinde yaşadığım sıkıntıların, acı öfkeyi yazmadan Cevat Yurdakullu günlerin dönemini ve anlamını yeterince anlatabilmek çok zor. Başına geçtiği polis örgütünün her yanıyla tanısın diye kendisine yapacağım kutlama ziyaretini 3-5 gün geciktirmiştim. Bir akşamüstü mesaiden sonra emniyet müdürlüğüne gittim. Yüzünden hiç eksik etmediği gülümsemesiyle bina girişinde beni karşıladı. Bilmem neden bu güleç yüzlü genç adama birden içim kaynamıştı. Bölgede giderek tırmanan devleti ve hükümeti zaaf içinde göstermeye yönelik anarşik olayların boyutlarını ve nedenlerini etraflıca görmüştük. Sorunun çözümünü salt polisi önlemlere dayandırmanın bizi yanlışlara götüreceğini, Adana'nın karmaşık sosyoekonomik siyasal yapısını kavraması gerektiğini söyleyerek kimi izlenimlerimi aktardım. Adana ve çevresinin büyüme sorununun çözümüne ve kentleşmesinin gerçek ölçekteki planlamasına yön verecek bir il yönetiminin oluşturulmasında çok geç kalınmıştı. Alev bacayı sarmıştı. Bu açıdan bakınca birer ay arayla alelacele Adana'daki görevlerimizin bir rastlantı ve sıradan bir olay değildi. Birinci olasılık yüzeysel bir düşünce de olsa CHP Adana Senatör ve Milletvekillerinin elini taşın altına sokacak bir vali ve emniyet müdürünün atanmasıyla iktidara karşı yoğunlaşan eleştirilerin kesileceği varsayımıyla hükümeti etkilemiş olmalarıydı. Adana'da iktidar olamadıkları yani kadrolaşamadıklarını varsayımı yakındıkları konuların başında geliyordu. İkincisi hükümet sanayi yönetimine ilişkilerinde haber kaynaklarını açık tutarak güvenilir kişileri görevlendirmek ve öylelikle sıkı yönetimin halkla ilişkilerini dengeleyecek bir yönetim yapısı oluşturmayı amaçlamış olabilirlerdi. Görev yaptığı ilin asayiş ve güvenliğinden sorumlu olsa da her aydın gibi Cevat da sıkı yönetim koşullarında görev yapmaktan hoşnut değildi. Özellikle merkez komutanlığı ile emniyet arasındaki görüş farklılıkları ve polisin üvey evlat gibi değerlendirilmesinden yakınırdı. Adana'da kanlı olaylar olurken sıkı yönetimle valilik arasında yaşanan iletişimsizlik, eşgüdüm ve dayanışma noksanlığının nedenleri sorulabilir. Kanımca tüm devlet örgütünde olduğu gibi silahlı kuvvetlerde de özellikle örgütsel olay ve suçlara yabancı deneyimsiz ve hazırlıksızdı. Onlar hazırlıksızdı da, kamunun sivil kesimleri ve iktidardaki hükümet hazırlıklı mıydı? Hayır. Sıkı yönetimle valilik arasındaki ilişkilerde yetki ve sorumluluklarımızın nerede başlayıp bittiğini gösteren ayrıntılı yönergeler olmadığı gibi, suç örgütlerini ortaya çıkarıp terörü sona erdirmenin yol ve yöntemlerini içeren bir eylem planı da yoktu. Böyle bir planın altyapısını oluşturacak bilgi, istihbarat ve teknolojik donanımda. Belki vardı da Adana'da valisi olarak bana iletilmemişti. Sıkı yönetim karargahındaki toplantılarda bu konulara hemen hiç girilmezdi. O hafta meydana gelen olayların dökümünün verildiği, içinde bulunduğumuz kaosun özüne inmeden palyatif günübirlik önlemlerin tartışıldığı toplantılardı bunlar. Her şeyi karşın Korgeneral İsmail Hakkı Akansel döneminde aramızdaki ilişkiler daha bir sıcak yapıcı, karşılıklı güvene ve saygıya dayalıydı. Sıkı yönetimin geçici bir süreç olduğunu bilir, valiliğin konumuna göz ardı edecek söylem ve davranışlardan sakınırdı. 31 Ağustos'ta Korgeneral Nevzat Bölügeren'in Kolordu Komutanlığı'nı devralmasıyla o güne değin komutanlıkta yetki ve sorumluluklarımızın sınırını aşmamaya, özen göstererek sürdürmeye çalıştığımız ilişkilerin eskisi gibi olamayacağını anlamakta gecikmedim. Akansel Paşa'dan farklı bir kişiliği vardı Bölügeray'ın. Kuşkusuz, ülkesini ve halkını seven, görevine düşkün, mesleğinin gereklerini yerine getirmeye çalışan, ancak az konuşan, sert mizaçlı, çabuk sinirlenen, çevresine karşı kuşkucu, biraz da alıngan bir komutandı. 79 Eylül'ü Adana ve Türkiye için meşhum, uğursuz, talihsiz olaylar, sıkıntılar, acı ve gözyaşıyla dolu, cehennem gibi bir aydı. Cevat da içinde. Birçok insanımızı yitirdiğimizi 30 günü anımsamak bile istemiyorum. Tetiği çekenlere de, çektirenlere de lanet olsun. Yeni göreve başlayan Sıkan Yönetim Komutanı için de ne büyük bir şanssızlıktı. Ayağının tozuyla anarşi ve terörün girdabında buldu kendisini. Geldiği ilk günlerde Akansel Paşa dönemin olduğu gibi en üst düzeyde işbirliği ve işgüdümü hazır olduğumu, elimdeki tüm olanakları Sıkan Yönetim'in başarısı için seferber etmekten ve sorumlulukları paylaşmaktan kaçınmayacağımı söylememeye çalıştım. Adana'da içinde bulunduğumuz koşullar ve yapılması gereken ner hakkında kısaca bilgi verdim. Ancak nedendir bilinmez, Sayın Bölügiray uzattığımız sıcak eli sıkmakta pek istekli görünmüyordu. Bir olasılık Adana'da neyin olup bittiğini kendi bilgi ve deneyimleri doğrultusunda kavrayabilmek için araya zaman ve mesafe koymak istemiştir. İkincisi, Cevat için aşırı solu koruyor şeklinde yakışıksız ihbarları yapanların benim için de benzeri karalama yapmış olmaları, paşa olasıdır ki devletin valisini de tıpkı Cevat gibi bir süre izlemeye almış da olabilirdim. Cevat da bu iki olasılığı da aramızda epeyce tartıştık. Sonraki günlerde Bölügiray Paşa'nın tüm dikkati polis örgütü üzerinde odaklanır. Zira Selefi Akansel Paşa'dan ve kurmaylarından polis hakkında aldığı bilgiler, yanında yurttaşlardan gelen yakınmalar iç açıcı değildir. Genelkurmay'dan gelen istihbarata göre de Emniyet Müdürlüğü'ndeki polislerden birkaçı aşırı sol ya da komünisttir. Paşa Emniyet Müdürü'nden bunun doğru olup olmadığını araştırılmasını ister. Bir yüzbaşı ve bir astayiminin anlatımlarına göre polis olaylarda sürekli sağ görüşlü olanların üzerine gitmekte ve onları hırpalamaktadır. Ayrıca Bölügiray'ın elinde istatistiklerden yola çıkarak bir gün Cevat'a şu soruyu yöneltir ve dikkatini çeker. Bu çizelgedeki bilgiler kuşkularımızı doğruluyor. Çünkü sağ kesiminden öldürülenler çok olduğuna göre bunların sanıklarının sol kesimden olması gerekirken hem öldürülenler hem de sanık diye yakalananlar sağ kesimden çok görünüyor. Bu biraz garip değil mi? Emniyet müdürümüz konuyu inceleyeceğini söyler. Cevat da iki arada bir derede kalmıştı. Ayrıca polisin sürekli eleştirilmesinden, anarşi ve terörün önlenmesindeki başarısızlığın faturasının kendilerine çıkarılmasından rahatsızdı. Polis ve askerin birbirlerine hasım hale gelmesinden korkuyordu. İkimizin de hiç istemediği bir durum olurdu bu. İlk fırsatta konuyu İçişleri Bakanı ya da Başbakanla görüşmek, Sıkı Yönetim Komutanı ile valilik arasındaki ilişki, koordinasyon ve işbirliği olması gereken düzeye getirmek gerekir diye düşünüyordum. Cevat Yurtokul şehit edildiği meşhum gün 28 Eylül ve sonrasında yaşananları ayrıntılı birkaç düzeltme ve ekleme ile o günlerin stresi ve duyguları içinde kaleme aldığım notlardan aktarmak uygun ve gerçekçi olur. 28.9.1979. O gün 8'e doğru kalktım yataktan. Günün yorgunluğu ve sürüp giden stresli günlerin ağırlığı vardı üzerimde. Kahvaltıda gazetelere şöyle bir göz atıp giyinmek üzere yukarı kata çıktım. O sırada el telsizimi açtım. 2 numara emniyet müdürünüzle bağlantı kurmaya çalışıyordu. Telsiz merkezimiz müdürün henüz evden ayrılmadığını, biraz sonra çıkacağını anons etti. Cevat'ın başında bulunduğu dünkü operasyonu merak ediyordum. Bugün gidip bir çayını içeyim, bakalım neler olmuş dün diye düşünerek alt kata iniyordum ki canhıraş bir sesin 301 oto torandı şeklinde telsiz anonsuyla irkildim. 301 oto Cevat'ın makam aracıydı. Ya Rabbim yanlış mı duydum, aracın numarasını diye sordum. Kendime ayaklarım titriyordu. Birkaç dakika sonra emniyet müdürümüz şehit oldu anonsu yapıldı. Dünya başıma yıkıldı. Merdivenin trabzanına tutundum. Dış kapı hızlı hızlı çalınıyordu. Açtım. Şoförüm Ziya, koruma polisim İsmet, suikastçı araç telsinden öğrenmişler. Bana haber vermek için kapıya koşmuşlardı. Yüzleri allak bullak acı içindeydiler. Olayın dört yol ağzında olduğunu öğrendik. Hayli yakındı bize. Cevat lojmandan ayrıldıktan sonra fazla yol alamamıştı. Hızla o bölgeyi hareket ettik. Dört yol ağzı ana baba günü gibiydi. Heyecanla sağa sola koşturanlar, taranan araca yaklaşıp içine bakmaya çalışanlar. Dışında kalabalığın çoğunluğu suskun ve hareketsizdi. 301 otoyolun sağına doğru bir yerde kala kalmıştı. Kurşunların tuzla buz ettiği kırık cam parçaları her yere saçılmıştı. Kurşun delikleriyle dolu aracın yanına vardığımda o dayanılmaz görüntüyle karşılaştım. Cevat arka koltuğun sağında kana bulanmış, açık lacivert kısa kollu gömleğiyle oturur gibiydi. O hiç eksik etmediği gülümseme vardı sanki yüzünde. Başına gazete parçası koymuşlar. Belli ki birkaç kör kurşun kapatası bulunmuştu. Koltukta kan ve cam parçacıkları arasında beyin parçacıkları da gözüme ilişince bayılacak gibi oldum. Şoförüm ve koruma polisim koluma girdiler, araçtan uzaklaştırdılar. Bir yurtseverin halkı ve ülkesi için çırpınan bir emniyet müdürünün yaşamı böyle mi son bulmalıydı? Kahrolsun tetiği çekenler de çektirenler de. Kendimi toparlayıp orada bulunan polislere ve amirlerine başsağlığı diledim. Tarifsiz bir yeis ve şok içindeydiler. Saldırı hakkında bilgi almaya çalıştım. Saldırganlar 301 otoyu yakından çapraz ateşe taramışlar. Gözde kaş arasında bir otoya binip kaçmışlar. Aracın makam şoförü Cevat'ın yanında oturan kayınpederi kurtulmuş. Kör kurşunlardan biri de yol kenarındaki yaşlı kişinin yaşamına son vermişti. Biraz ileride küfürler ederek saldırganlara lanet okuyan, gözyaşları içinde dövünen genç yaşlı adamın oğluymuş. Vilayete geldiğimde ilk işim İçişleri Başkanımızı aramak oldu. Haber aldığım karayoluyla Adana'ya doğru yola çıkmak üzere olduğunu söyledi. Saldırganların terk ettiği aracın bulunduğu bilgisi geldi. Uzun boylu meşin ceketli koşarak 301 otoya yaklaşıp ateş eden gencin eşkalinin belirlenmesine çalışılıyormuş. Hiç umudum yok. O ilk şaşkınlık anında kaçanı yakalamak çok zor. Son derece planlı olabilecek en ufak olumsuz ayrıntıyı hesap ederek suç işliyordu örgütler. Türkiye'de siyasi cinayet işleyenlerin anında yakalandığı tek bir örnek yok. Hiçbir suçlu kaçarken rastlantı da olsa güvenlik güçlerinin eline düşmedi. Halk da hep görmezlikten geldi. Polise yardımcı olmadı. Kendilerinin de savaşın içinde cephede bulunduğunu hala anlamıyorlar mı? Yine de telsiz merkezimizi arayıp İçişleri Bakanımızın beraberinde araştırma ekibiyle Adana'ya gelmekte olduğunu, eldeki delillerin şüpheli şahısların çok iyi korunmasını, olabildiğince görgü tanığının bulunmasına yarar olduğunu, provokasyonla yeltenenlere izin vermeyip dikkatli olmalarını anons ettim. TİM Grup Başkanı Cevat Yurdakul'un şehit edilmesiyle ilgili olarak MHP Adana İlçe Başkanı Adem Eroğlu'nu gözaltına alıp 2 gündür sorguladıklarını, Eroğlu'nun çok önemli itiraflarda bulunduğunu söyledi. Eroğlu sorgulamanın sonunda ben artık bittim, idamlığım demiş. TİM Başkanı elindeki paketi göstererek itiraflarını bandı aldık. Sonuca ulaşmak üzereyiz. İçeriği hakkında sıkı yönetim komutanımız da bugün bilgi verdik. Ancak burada rahat değiliz. Sorgulamanın Ankara'da devamında yarar var. Adem Eroğlu'nu alıp götürmek istiyoruz. Sıkı yönetim komutanlığı bu isteğimizi nasıl karşılar bilmediğimiz için size geldik dedi. Bölügeleri arayıp durumu anlattım. Alsınlar nereye isterlerse götürsünler. Engel yok, yarar var dedi. Paşa'nın oluru soruşturmacı arkadaşları sevindirmişti. O zamanlar şimdiki gibi kayıt cihazları yoktu. Tek bandı bir kopyasını al, aceleleri vardı sanırım o gece. Ankara'ya dönmek istiyordular. İzin istediler. Ayrılmadan önce aşağıdaki soruyu yönelttim kendilerine. Bu itirafları alırken Eroğlu'na eziyet işkence yaptınız mı? Kesinlikle hayır Vali Bey. Bu tip sorgulamalarda kendi yöntemlerimiz, sorgulama tekniklerimiz var. Sorguladıklarımızı açmaza düşer, itiraf durumunda kalır. Eroğlu'nda da böyle oldu diye yanıtladılar. O bant kime ulaştırıldı? Bana verilen yukarıdaki kısa bilgi dışında içeriği neydi, delil olarak ne kadar işe yaradı ve bant şimdi nerede, kimde bilmiyorum. Kişisel kanım yalnız Cevat'a değil, o günlerde çok önemli kişi ve aydınlara karşı düzenlenen suikastlar ulusumuzu kargaşaya sürükleyip güçsüz bırakmaya, Türkiye'yi bölüp parçalamaya yönelik uluslararası bir komplonun oyunun parçasıydı bence. Kimleri kimi odaklar bu oyunun piyonu oldular ne yazık ki. Uğur Mumcu, görev şehidim. Adana bir kurban daha verdi. Teröristler bu kez de üzerlerine cesaretle giden yurtsever bir güvenlik görevlisini, Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'u öldürdüler. Dün daha önce ülkücü terörist Ferhat Tüysüz'ün ifadesinde öldürüleceğini söylediği Urfa'nın CHP Belediye Başkanı Feridun Yazar da teröristlerin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Teröristlerin 14 Ekim seçimlerine doğru kanlı olayları tırmandıracakları biliniyordu. Bu tırmanma stratejisi Adana Emniyet Müdürü'nün öldürülmesiyle ve Urfa Belediye Başkanı'nın vurulmasıyla yeni bir noktaya ulaşmış buluşuyor. Sağcı teröristlerin kaynaklanan bu saldırılarının Adana ilimizde Kahramanmaraş soykırımı ile ilgili siyasal ve tarihsel önemdeki davanın Adana'da görülmekte bulunması, teröristlerin bütün vurucu güçleriyle bu ilimizde karargah kurmalarına yol açmıştır. Çünkü bu dava sonunda verilecek karar, Türkiye'deki terörizm kaynakları ile terörizme bulaşan siyasal örgüt ve dernekleri bütün çıplaklığı ile gözler önüne serecektir. Terör çok planlı yürütülüyor. Adana'da sıkı yönetimin gözleri önünde ilin emniyet müdürünü delik deşik ederek öldürülmesi, devlet güçlerine karşı açıkça meydan okumak ve Kahramanmaraş davası yürütülenlere gözdağı vermek amacını güdüyor. Teröristler neden özellikle bu kentimizde karargah kuruyorlar? Bunları koruyan ve kollayanlar kim? Adana Emniyet Müdürü'nün öldürülmesi tam bu ilişkiler birer birer ortaya çıkarıldığı günlere rastlıyor. Yasa dışı Türk İntikam Tugayı'nın önde gelen eylemcilerinden Cengiz Ayhan'ın bu yörede bir başkomiser tarafından saklandığı anlaşılıyor. Tarsus Cumhuriyet Savcısı yardımcısının silah altındaki bir er tarafından öldürüldüğü belirleniyor. Buna benzer birçok ilişki teker teker ortaya çıkarılıyor. Ve tam bugünlerde Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul açılan ateş sonunda öldürülüyor. Düşündürücü değil mi? Acaba bu konuda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elinde geniş bilgiler ve ayrıntılı raporlar var mıdır? Adana'da neler oldu, neler oluyor, neler olacak? MİT Müsteşarlığı bu konuda ciddi bir değerlendirme yapmış mıdır? Kahramanmaraş davasının bu ilimizde görülmesi nedeniyle bu yere de olağanüstü önlemler alınmış mıdır, alınmamış mıdır? Hükümetin yapacağı ilk işlerden biri MİT'in bütün yetkilerini çağırıp Adana hakkında geniş bilgiler almaktır. Kahramanmaraş olayı patlak verdiğinde MİT Adana Bölge Başkanı kimdi? Bu bölge başkanı olay hakkında herhangi bir rapor verdi mi? Vermediyse bu görev saklamasının nedeni neydi? Kahramanmaraş olayından hemen sonra odasında ölü bulunan MİT Adana Bölge Başkanı'nın ölüm nedeni araştırılmış mıdır? Bu bölge başkanından önce görev yapan MİT görevlisi neden, hangi gerekçeyle ve hangi olaydan sonra görevinden alınmıştı? Bütün bunların tek tek araştırılması ve en küçük olasılığın üzerinde durulması gerekiyor. Öyle anlaşılıyor ki Türkiye'de terör Adana'dan yönetiliyor. Terörün vurucu gücü Adana'dır. Adana'da terörün kaynaklarına inmek isteyen bir emniyet müdürü böylesine öldürülüyorsa devlet Adana'da teröre boyun eğiyor demektir. Aylardır devlet nerede diye soruyoruz. Adana'dadır diyecek devlet yetkilisini Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'un tabutu başında saygı duruşuna çağırırız. Cumhuriyet 29 Eylül 1979. Soruştururken Ankara savcı yardımcılarından Doğan Özniçin öldürülmüştür. Bu sorunun yanıtını Ankara Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin kararında buluyoruz. Doğan Öz'ün öldürülme nedenini sürdürdüğü bir soruşturmadır. Bu soruşturma Levent Özyörük adlı sol eğilimli bir öğrencinin öldürülmesi olayıyla ilgilidir. Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'un öldürülmesinden sonra kendi kendime sordum. Acaba Cevat Yurdakul öldürülmeden önce önemli bazı soruşturmalar üzerinde miydi? Hiç şüphesiz ki böyleydi. Adana Emniyet Müdürü bölgesindeki terörün kaynaklarına inmek üzereydi. Tam bu sırada öldürüldü. Öyleyse yapılacak ilk iş Cevat Yurdakul'un elindeki bütün dosyaları tek tek incelemektir. Belki cinayetin ipuçları bu dosyalar içinde saklıdır. Kim bilir? Belki böyledir. Yurdakul'un ölümünden sonra Adana'da üzücü bir takım olaylar oldu. Önce 52 polis açığa alındı. Bunun 21'i güvenlik görevlisinin gözaltına alınmalarını izledi. Hiç şüphesiz Cevat Yurdakul olayını hazırlayanlar böyle bir kargaşanın da doğumunu planlıyorlardı. Böyle bir planları varsa başarılı da oldular. Bu gibi olaylarda çok serin kanlı olmak gerekiyor. Cevat Yurdakul olayı basit bir cinayet değildir. Teröristler bir sıkı yönetim bölgesinde devlete meydan okumuşlardır. Bir Cevat Yurdakul bir daha geri gelmez. Bu olayı planlayanlar, hazırlayanlar, bunların arkasındaki beyinler, örgütler ortaya çıkarılırsa ancak o zaman bozulan kamu düzeni bir ölçüde kurulmuş devlet otoritesi yeniden sağlanmış olur. Bu olayın ortaya çıkarılması için hiç şüphemiz yok ki Sıkı Yönetim Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Adana Emniyet Müdürlüğü tam bir eşgüdüm içinde çalışmaktadır. Bunun tersini düşünmek devletin ciddiyetine inananlar için umut kırıcı olur. Umarız durum böyle değildir. Durum böyle değildir derken bir konunun altını kalın çizgiyle çizmek istiyoruz. Acaba gözaltına alınan bu güvenlik görevlileri arasında önemli soruşturmaları sürdüren polisler de var mıdır? Varsa sıkı yönetim ile Adana Emniyet arasında gerekli ortak çalışma ve işgüdüm nasıl sağlanacaktır? Bu koşullarda gerek sıkı yönetim gerekse Adana Emniyetinde görevli polislerin olağanca soğukkanlılık, karşılıklı hoşgörü ve saygı içinde olaya çözüm bulmaları gerekir. Önemli olan Adana'da estirilen terör rüzgarının sıkı yönetim MİT Bölge Başkanlığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çabalarıyla önlenmesidir. Bu aşamada bundan daha güncel bir önemli bir konu yoktur. Türkiye'de yaşanan olaylar çoğumuzun diline yerleştiği gibi karşıt görüşlerin çatışması ya da sağ-sol kavgası değildir. İçinde yaşadığımız terörü bu gibi yüzeysel gözlemlerle tanımlamanın olanağı yoktur. Bütün bunlar ülkemizde 2 yılda en az 2 milyar Türk liralık silah sokan uğursuz örgütlerin hünerleridir. Adana Emniyet Müdürü son günlerde hangi olayın peşindeydi? En son hangi soruşturma dosyalarını ele atmıştı? Kimlerin sorgusunu yapmıştı? Hangi ilişkiler üzerine suç kanıtları toplamaya başlamıştı? Bunların araştırılması gerekiyor. Cevat Yodakul olayı açıklığı kavuşturulmadan Adana'da devlet otoritesi sağlanmış sayılmaz. Cevat Yodakul olayını ortaya çıkarmak devletin namus borçlarından biridir. Bu borcun er ya da geç yerine getirileceğinden hiç kuşkumuz yoktur. Cumhuriyet 8 Ekim 1979. Bir dosya. Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul öldürülmeden önce hangi dosyalar üzerindeydi? Bize ulaşan haberlere göre Cevat Yurdakul'un son günlerde Osman Dişçen adında bir yedek teğmen ile ilgili soruşturmaya ağırlık vermişti. Neydi bu soruşturma? Bu soruşturmaya görev yaptığında Diyarbakır'daki birliğinden izin olarak ayrılıp Adana'ya gelen ve burada 45'lik Colt marka bir tabanca ile yakalanan piyade asteğmen Osman Dişçen'in Adana yöresindeki ilişkilerini kapsamaktaydı. Üzerinde 45'lik Colt tabanca ile yakalanan piyade asteğmen Osman Dişçen bu tabancayı silahlı kuvvetlerde görevli bir yüzbaşından emanet olarak aldığını ileri sürmüştür. Yapılan balistik incelemede tabancanın asteğmenin üzerinde yakalanmasından bir süre önce ateşlendiği ortaya koymuştu. Hangi olayda kullanılmıştı bu silah? Piyade asteğmeni Osman Dişçen'in Cevat Yurdakul'un öldürülmesinden sonra gözaltına alınan MHP Adana Merkez İlçe Başkanı Avukat Adem Eroğlu ile de yakın ilişkisi olduğu ileri sürülmektedir. Üzerinde 45'lik kol tabanca ile yakalanan piyade asteğmeni Osman Dişçen, yakalandığı yere en yakın polis karakolunda sorgusu yapıldıktan sonra Sıkı Yönetim Komutanlığı'na teslim edildi. Yine bize ulaşan haberlere göre asteğmen Osman Dişçen, Sıkı Yönetim Komutanlığı tarafından salıverildi. Şimdi kamuoyunda soruyorum, böyle bir olay olmuş mudur? Olmuşsa bu kavuşturma ne aşamadadır? Bu asteğmen Osman Dişçen kimdir? Kimlerle ilgisi vardır? Üzerinde yakalanan 45'lik kol tabancanın sahibi kimdir? Ve bu tabanca hangi olayda kullanılmıştır? Böyle bir olay olmamışsa yoksa yapılacak açıklamayı bu köşeye koyar, okurlarımdan özür dilerim. Varsa bu soruları sormaya devam ederim. Şimdi Sayın Genelkurmay Başkanı'na, Adana Sıkı Yönetim Komutanı'na, İçişleri Bakanı'na ısrarla soruyorum. Nedir bu olay? Bu köşede okurlarımı bıktırırcasına bir konu üzerinde durdum. 1970 yılında Doktor Necdet Güçlü, o zamanki 2 Ocakları Genel Başkanı İbrahim Doğan ve sonradan MHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na getirilen Ali Güngör tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Yapılan yargılamalar sonunda cinayet kullanılan bu silahların silahlı kuvvetlerde görevli o ilk günkü rütbeleriyle Teğmen Fehmi Altın Bilek ve Mustafa İlerisoy'un üzerlerine kayıtlı olduğu anlaşıldı. Bu iki teğmen bellerine kanlı cinayet silahlarını takarak yüzbaşılığa kadar yükseldiler. Bugün orduda görev yapıyorlar. Bu gibi ilişkiler ortaya çıkarılmadan terörün kaynağına inmenin olanağı yoktur. 1978 yılı Ocak ayının 25. günü Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Okulu öğrenciler üzerine bir bomba atıldı. Yapılan araştırmanın bu bombanın silahlı kuvvetlerde kullanılan Amerikan yapısı füze M2 Hatbi I-131-2-53 bombası olduğu kanıtladı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın 978/3925 sayı ile kayıtlı bu dosya şimdi nerededir? Ne olmuştur bu soruşturma? Bunlar çok şüpheli ipuçlarıdır. Bu ipuçların ülke çapındaki olaylarına benzer kanıtlarla birleştirilmesi çok ilginç ilişkileri ortaya koyacaktır. Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'un ölümünden bir süre önce üzerinde bir yüzbaşının 45'lik kol tabancası ile yakalanıp Sıkı Yönetim tarafından serbest bırakılan asteğmen Osman Dişçin ile ilgili soruşturmanın ne aşamada olduğunu ve soruşturmanın kimler tarafından yürütüldüğünü soruyorum. Adana'nın yolları taştan değil artık. Kandan, kandan. Ve bu kan denizinde ipuçları arıyoruz. Cumhuriyet 11 Ekim 1979.
21. ayrımın sonu
sayfa 273.